Ayrım 7. Düzünden Candan Yazılar 1. 1967-1992. Can Yücel. Sayfa 103. Struldburglar. Jonathan Swift'in 1667-1745 Gulliver'in Yolculukları adlı kitabını okumuşluğunuz, hiç değilse duymuşluğunuz vardır elbet. İşte bu ünlü yapıtın 3. bölümünün 10. babında Kaptan Gulliver'in yolu Japonya'nın 100 fersah güneydoğusunda bulunan, daha doğrusu bulunmayan Lugnak adlı hayali bir adaya düşer. Bu adanın sekenesi arasında Struldburg denen bir takım ölümsüzler vardır. Pek nadir doğan bu garibelerin alameti farikası alınlarında, sol kaşlarının üzerinde ilkin kırmızı sonra yaşlandıkça yeşile, koyu maviye dönüşen büyüyecek bir lekedir. Babadan oğula sürmez bunların ölümsüzlükleri. Gulliver adalılardan Struldburgların varlığını ilk duyduğunda sevincinden zıp zıp sıçrar. İnsanoğlunun oldum bittim hayal ettiği, özlemini çektiği ölümsüzlüğe erişmiş olan bu mutlu kişilerle görüşmeye can atar. Adalılar Gulliver'in bu coşkusu karşısında bıyık altından güler, sonra da anlatırlar. Struldburglar 30'una dek herkesler gibi ömür sürdükten sonra üstlerine bir yıkkınlık, bezginlik çökmeye başlar ve yaşlıklarından çok daha önce kocarlar. Ada halkı arasında ortalama ömür süresi olan 80 yaşına eriştiklerinde sıfırı tüketmişlerdir. Bu alil, bu düşkün halleriyle ilelebet yaşama zoru büsbütün bellerini büker. İnatçıdırlar, terstirler, marazdırlar, hırslıdırlar, hasutturlar, kibirlidirler, gevezedirler. Daha da kötüsü, kimseyi sevemezler, kimseye yakınlık duyamazlar. Kıskançlık ve yerine getirilemeyen arzular bu bedbaht adamları yer bitirir. Seksenine geldiler mi yasaca ölü sayılırlar. Malları, mülkleri ellerinden alınır. Bundan böyle kıt kanaat yaşamalarını hükümet sağlar, kamu yaşantısının dışına atılırlar, yeni bir iş tutamazlar, toprak satın alamazlar, tanıklıkları bile caiz değildir. 90'ına gelince ne başlarında saç ne ağızlarında diş kalır, önlerine ne konursa yerler ama zevk duymadan, tadına varmadan. Hastalıkları sürüp gider, iyileşmez de, kötülemez de, sözcükleri unuturlar, en yakınlarının adlarını bile çıkaramaz olurlar. Bellekleri zayıfladığından, dikkatleri dağıldığından, okuma zevkinden de yoksundurlar. Zaten ana dilleri hızla değiştiğinden çevreleriyle ilişki kuramazlar. Belleklerinde gençliklerinden kalmış anı kırıntılarını tekrarlar dururlar. Adalı dostları bunlardan birkaçını Gulliver'in yanına getirirler. Gulliver ki gün görmüş, dünyayı gezmiş dolaşmış bir insandır. Bu ölümsüzler merak edip de nereden gelip nereye gidiyorsun diye sormaya bile kalkmazlar. Akılları görüşmenin sonunda koparacakları sadakadadır. Herkesin hor gördüğü ve dünyaya gelişleri bile halkça uğursuz, yorumsuz sayılan bu yaratıkların Gulliver'in üstünde bıraktığı izlenim şu. Ömrümde böyle tiksindirici şey görmedim. Bunların kadınları erkeklerinden de berbat. Aşırı ihtiyarlığın yol açtığı olağan çirkinliklerden öte bir şey bu. Tarif edilir gibi değil. Okuyucularım anlamış olsalar gerek artık. Bende ölümsüzlüğe şuncacık bile özlem kalmadı. Ölümsüzlük üstüne kurduğum hayallerden kendim de utandım. Böyle yaşamaktansa en dehşetli ölümler karşısında bile boynum kıldan ince. Krala anlatmışlar, Struldburglarla maceramı takıldı bana. İsterseniz halkınızı ölüm korkusundan kurtarmak için bir iki ölümsüz vereyim yanınıza, götürün dedi. Bu adada ölümsüzlere karşı uygulanan sert yasalara hak vermemek elde değil. Adı üstünde hırsı piri ihtiyarlığın kaçınılmaz bir illeti olduğuna göre bıraksalar bu ölümsüzler zamanla bütün ülkenin tapusunu ele geçirir, bütün milleti hacir altına alır, başlarına yedi bela kesilir, devleti ele geçirir ve güçsüzlüklerinden işleri yüzlerine gözlerine bulaştıracakları için sonunda devleti milleti helak ederler. 27 Mayıs 1969 Krata Sonat. Biliyorsunuz seçimler yakın. Yine günlerce kulaklarımız nal sesleriyle çınlayacak, meydanlar kişnemelerle dolup taşacak. At üstüne bilgilerimizi tazelemenin tam zamanı. Onun için bu haftaki tanıtma yazımızı atla ilgili bir kitaba ayırmayı uygun buldum. Eser Necip Fazıl'ın Ata Senfonisi, neşreden Türkiye Jokey Kulübü, büyük boy 144 sayfa. Ben Sahaflar Çarşısı'ndaki bir işportacıdan 2 liraya aldım. Siz belki daha ucuza da bulabilirsiniz. Eser bu konuda klasiklik mertebesine erişmiş olduğuna göre 1958'de basılmış olması bir nakise teşkil etmiyor. Fasıllarını da sayalım. Atın manası, at, kelam ve sanat, tarih boyunca at, safkan, onlarda yarış, bizde yarış, istikbalde at. Yazarı tanıtmaya lüzum yok, hepimiz ne mal olduğunu biliyoruz. Ama bu şahane üslup sahibinin at konusunu nasıl nurlara gark ettiğini bir iki örnekle sizlere göstermek isterim. Mesela at ve insan bahsine şu sözlerle giriyor. İnsan ruhuna her sahada en yakıcı inci zabı aşılayan kahramanlık mefkûresi, at üzerindeki insanda ifadesini bulduğu kadar ne taht, ne kürsü, ne de ehramların tepesi hiçbir şekil üzerinde heykelleşemez. Onun içindir ki madde fatihlerinin hepsi, tiranlar, sezarlar, hakanlar, liderler, kahramanlar gözümüzde hep atlı olarak yaşarlar. Bunları atlarından indirecek olursak hemen cüceleşir, perukası düşmüş aktüre dönerler. Ben halk ağzındaki eşekten düşmüş karpuza dönme deyiminin bu şairane ifadesine, at sembolüyle kaderini eşleştirmiş olan AP liderlerine tercih edilmiş bir atıf saymamakla birlikte, daha ileride yer alan şu satırlarda Sayın Demirel için hissi kablel vuku planında dile getirilmiş bir metiye kokusu bulmadım değil. Şövalye asildir, merttir, cesurdur, sadıktır, dürüsttür, fedakardır, Ali Cenab'dır, hislidir ve at onda bu vasıfların tepyekin mehrüdür. Şövalye kendisine meknuz kahramanlık ahlakının alemini atta bulmuş, onun mücerret nakşında kendi ruhunu armalaştırmıştır. Adalet Partisi'nin baş parmağına iri bir şövalye yüzü gibi oturmuş olan bu müşekkel zatı muhteremi, anma vazifemi de böylece eda ettikten sonra Cengiz Han'ın şu sözünü nakletmekte beis görmüyorum. Bir çivi bir nalı, bir nal bir tırnağı, bir tırnak bir ayağı, bir ayak bir atı, bir at bir kumandanı, bir kumandan da bir vatanı mahvedebilir. Bu derya kitapta böylesine kullanışlı daha ne atasözleri var? Mesela, iğriti ata binen tez iner. Atın suçunu eğerinin üstünde aramalı. Atını kuyruğundan güdüyor. Bin kıra sür kıra. Tevekkeli 4 yıldır millet çıkırlarda kırılmıyoruz. Ve efendim Tatar akıncıları sürün sürün diye saldırırlarmış atlarıyla. Bizde de şimdi kıratlılar sürün sürün diye halkın üstüne gidiyorlar. Ve onun içinde halk aman kıratımı çayıra bağlasın, kırat kişnedikçe anam ağlasın diye türkü çağırıyor. Kitapta ayrıca yarışlarda, dolayısıyla seçimlerde başvurulan hilelere de malum ve beylik kombinasyonlar, atı tut, atı bırak, rakibini kapat, yarışı sat, halkı uyut, 3-5 jokey anlaş ve dilediğini getir. Film çevir, kül yuttur, geri maması ver filan falan diye dokunuluyor ve bunların nasıl daha iyi sistemleştirilebileceği etraflıca anlatılıyor. Velhasıl milletçe gayyaya düşmemek istiyorsak, bizi önüne katmış sürüyenleri kıratın kaltağından aşağı düşürmek için bu sıralarda elden düşürülmemecesine ve ibretle okunması gereken bir kitap. Bu kısa tanıtma yazısını Necip Fazıl'ın bir beytiyle sona erdireceğim. Kişne kırat, kişne kırat, çoğu gitti azı kaldı. 1 Temmuz 1969. Eraş pozitif kan isteniyor. Türk halkı yeni bir ergenlik çağının eşiğinde, daha yoğun bir yaşantının özlemi içinde kanı kaynıyor. Koşsun atlasın, öğrensin sevişsin, dünyaya kucak açsın, gönlünü toprağını gönendirsin istiyor. Ama üvey anaları başında zebella ağlasa da, debelense de sarmalmışlar güzelim kızını ortaçağ kundağına. Dertop edip yatırmışlar Allah'lık bir salıncağı, sallabaş olsun diye karınca duaları okuyaraktan avaz avaz sallıyorlar vire. Ve durulsun diye kan sülükler yapıştırmışlar şakaklarına, ağlar tefeciler, kompradorlar. O da yetmiyor, birbirine kırdırıyorlar halkı. Su diye, toprak diye, karı kız diye, Sünni Alevi diye, Kürt diye, tarikat diye, parti diye vuruşturuyorlar güzelim insanları. Anadolu'nun ayağa kalkacak gücü, akla karayı seçecek feraseti kalmasın diye. Yoksa neden herkesin götünde bir lüver? Dipnot. Halk dilinde tabanca, bir dönem Alman ordusunun resmi silahı olan Lüger ile Fransızca revolver sözcüklerinin birleştirilip bozulmasıyla yapılmış bir sözcük. Yayıncının notu. Yenileyin bir de maç çıkardılar başımıza. Kırıkkale Cengi'nden canını zor kurtarmış bir arkadaş anlattı. Şiş, muşta, kama, pala, sis bombası, göz yaşartıcı bomba, süngü, tabanca, mavzer, her çeşit silah vardı. Bir top eksikti dedi. Ya o sorum sorum sorulası sorumluların vurdum duymazlığı. Antitoplum polisi müdür muavini Bay Erzen kafasına demir çubuk yemiş. Adam hala Kırıkkaleliler penaltıyı atsalardı bütün bunlar olmazdı buyuruyor. Bu gidişle yakında gladyatörlü, yırtıcı hayvanlı Roma şenliklerine de başlarız. Zaten Efes'te düzenlenen son kermeste belediye başkanı, kaymakamı, meclis üyeleri Roma senatörü kılığına girip togalarla, sandallarla filan beli nimetlerine övgüler okumuşlar. Ve söylentiye göre belediye başkanı herhalde Meryem Ana Kilisesi'ndeki papazdan öğrenmiş, kolunu Ankara yönüne uzatmış ve "Ecce plus quam Salomon bic" işte Salomon'dan da büyük bir Süleyman diye haykırmış. Bunun üzerine o Salomon'dan da büyük Süleyman borç yiğidin kırbacıdır diye höykürmüş. Sanmayın matrak olsun diye anlatıyorum bu Caligula'nın atının ağzına layık vecizeleri. Halkımın çektiği onca sıkıntının böyle fütursuzca alaya alınması karşısında kan ağlıyor içim. Üstelik bu alaylı festival maskelerinin deliklerinden kan bürümüş gözler bakıyor gözlerimize. Onlar ki diye bağırıyor Salomon'dan büyük Süleyman, milleti kırbaç altında yaşatmak istiyorlar. Bu tabii yurduna halkına, can borçlu yurtseverlere, solculara, sosyalistlere taş. Bu söz üniversite kapılarında, taksimlerde gençlerin üstüne sıkılacak yeni kurşunların, karakollarda yenecek yeni dayakların habercisi. Romalı beylerimiz kan istiyor çünkü. Halkı mecalsiz kılmaya, üstüne ölü toprağı serpmeye, sülükler, aşiret, toprak, tarikat ve futbol kavgaları yetmez oldu gayrı. Halkı ortaçağ kundağında zapt etmek için daha çok, daha çok kan lazım. Ki kalkamasın ayağa, seçemesin akla karayı. Ve vahşet dinler kan gövdeyi götürecek diye uluyorlar. Bilmiyorlar ki o dökülecek kan gövdeyi, devrimci gövdeyi, er geç emekçi iktidarına götürecektir ve yükselecektir devrim yapısı. Ne diyor Nazım? Bir yürek çarpıntısı var her putrelinde, her tuğlasında, her kerpicinde. Yükseliyor, yükseliyor yapı, kan ter içinde. Hem yavaş yavaş da beliriyor bunun işaretleri. Geçen gün toplum polislerinin gençleri Falakaya çektikleri merkezlerinin tam karşısındaki Resim Heykel Müzesi'nde açılmış olan Fransız resim sergisinde azılı solcu Picasso'nun önünde el pençe nöbet beklerken gördüm. 8 Temmuz 1969. Ay tutuldu. Davullar dövülüyor, silahlar atılıyor. Eskisi gibi değil ama. Bildiğimiz doğa düzeninin birden bozuluşu karşısında duyduğumuz ürküntüyü bastırmak için değil bunca gürültü. Tersine yüreklendik de ondan, insan gücüne güvenimiz büsbütün arttı da ondan bayram ediyoruz. Evrenin bir köşesi daha aydınlandı, bir perde daha kalktı, bir meçhul daha gümledi. Tanrı diye kafamızda varsın Orhan Seyfi'ye erbabı, şehit kamere, devrilen servis imine ağıtlar düşsün. Biz ki gerçeğin güzelliğine inanmışız, biz ki Nazım'la birlik ayı ay gibi görür, ayı ay gibi anlatırız. Ayı gördüm Allah amentülerinin, böylece tuğ kaka oluşunu da elbet biz kutlayacağız. Ay tutuldu, gayrı ay beş parmak dağlarımızda bir mağaracığın köşesinde yatarken, yanına süzülüp karındaşımız çoban Endüminyon'a göz süzemeyecek. Çünkü Endüminyon ölümsüzlüğünün kısır güzelliğinden uyandı, kalktı, yanına ve üstüne vardı ayın, gebe koydu ayı. Ay tutuldu, varsın içimizde ve dışımızdaki kiralıklar ve satılıklar, insanoğlunun aya ayak basışını kapitalizmin zaferi gibi göstermeye çabalasınlar. Çünkü kapitalist Amerika'nın bütün kiralık üsleri gibi, ay da yakında asıl sahibine, dünya halklarının mülkiyetine geçecektir. Çünkü Amerikan uzay manlarını dünya halkları adına aya ulaştıran üretim güçleri, kapitalist Amerika'nın egemenliğini cam bir fanus gibi çatlatarak çatlatacak, tuzla buz edecektir. Yeryüzünün Vietnam'ında perperişan olan emperyalizm, evrenin ayında da kalıbı dinlendirecektir. Ay tutuldu. Varsın yüksek siyasilerimiz kuyudan ayı çıkarmaya uğraşsınlar. Ve varsın hoca Nasrettin gibi çıkrığın sapına yapışıp abansınlar ve varsın sonunda küçük kafaları yere toslayıp göbekleri açılınca göğe bakıp ayı göğe çıkardık diye övünsünler. Bu yarış sidik yarışı değil, üretim güçleri sidik zoru değil. Bu kavga hak ile haksızlık, halk ile hak yiyiciler, aydınlık ile karanlık, bilim ile zulüm arasındaki bu kavga, insanoğlu harp ilahı Mars'ın merih yıldızını zapt edinceye dek, amansızca ve yavuzca ve emekçiler, yeryüzünde barışı, temelli barışı kuruncaya dek sürecektir. 29 Temmuz 1969 Sağa bak. Ön seçimlerde Aujourd'hui gazetesinin ağzıyla mukaddesatçı milliyetçi kökçü ananevi tek kelimeyle Müslüman grup, yani AP içinde, ilericilik, devrimcilik, ilkecilik, özgürlük, uygarlık taslayanları bir yerden kalkmamacasına topyekün tuşa getirmiştir. Topyekünlüğü hayli su götürmekle birlikte bu sonuç CHP içinde de ortanın guguççuları takımının onca alayla haleye rağmen mek parmak ilerlememiş oluşuyla daha genel bir anlam kazanmaktadır. Öbür ibrikçi partilerin de cibilliyetleri icabı, önünde sıraya girdikleri bu defi hacet kapısının böylece şereflenişi, karşısındaki balat kapısıyla oldum bitip sürüp giden rekabet tutmanları, tehlikeye düşürücü bir ivedilik kazandırmış, bir yandan da eski Mayısların üstüne yeni bir tüy dikmiştir. Takunyalı Kırat'ın genel seçimlerde kalkacağı tırısın yönünü ve varıp otlayacağı çayırın yerini, rengini belirleyen ön seçimlerdeki bu eşkin eşinişi boşuna değil, ne de Erbakan'ın sanıldığı kadar kör ve bilgiç, bellediğimiz kadar cahil. Amerikan yestehçiliğinin Türkiye'deki siyaset umumi helalarını politika BC'lerine dönüştürme süreci içinde mütegallibe ve tefeci memişhanelerinin yeni sömürge alafrangalığı için ayak yolu olmaktan çıkıp ayak bağı sayılmaya başladığını ve ayranı olmayan halkın önüne sıkıntısından kurtulmak istedikçe kendi fersude ayan tahtiravanları yerine komprador Anadollarını süren Balatlı biraderlerinin eskisi gibi mübarek bloklarında boncuk aramak şöyle dursun, makatlarına kastettiğini sezen Müslüman kardeşler de boş durmuyorlardı. Ama biraderlerinin bu batıcı görev için 40 yılın voyvodası CHP ile kazıklaşlığa davrandığını görüverince gericiler gerilerini korumak için uçkurlarına sarıldılar ve mukaddes cihan ilan ediverdiler. Belki de Bayar'la İnönü son nefeslerini vermeden yurt ocağına son incir ağacını dikme telaşı içinde ve bir çuval inciri bok edercesine o yırtık laisizm perdesinden kol kola arzı endam edip af meselesini gaf haline getirmeselerdi, bu sonda ameliyesi usul usul ve alıştıra alıştıra uygulanır ve kampanalar canavar düdükleri çalmaya kalmadan oldu da bitti maşallahla taşra ayağını bir temiz düdüklenirdi. Oysa şimdi Süleyman Bilader akılsız hocaları Yalçın Aydınlarla bu mukaddesatçı savleti karşısında düdük gibi ortada kaldı. Üstelik dostumuz Ecevit'in İngiliz uşağı Hint şairi Tagore'un Bahçıvan adlı kitabına kadim bir aşk ve özentiyle köylüklerimizi yerli ve yabancı sömürgenlerimizin fabrikalarında, plantasyonlarında ve bankalarında yoruldukça gezip tozacakları bir küçük burjuva bahçesi haline getirme hayali de kursağında kaldı. Süleyman köşe kapmaca oyununda Müslüman kardeşlere yesir düştüğüne ve CHP tek başına bu çetrefil manevrayı beceremeyeceğine göre şimdi ne olacak? Hiç merak etmeyin arkadaşlar, CHP 1950-60 muhalefeti sırasında olduğu gibi kendi kıvıramayacağı havaların notalarını askeri bandolarına teslim edip çaldıran usta bir fasıl heyetidir. Yakınlarda sağa bak diye bir komut işitirseniz şaşmayın. Ardından da sola bak komutu gelecek elbet. Ve Amerikan Deniz Piyadesi Marşı ile soygun adım ileri marş. 9 Eylül 1969 Oyunu Amerika'ya verme. Seçim nutku diye nutku tutulasıcıların ne yâvelerini dinliyoruz ya Rabbi. Beyin ishali olmuş bir takım herifler, milliyetçi zelzeleciler, milliyetsiz besmeleciler kasıp kavuruyor ortalığı. Parti diye birer kepçe geçirmişler ellerine, zaten çorbaya dönmüş olan memleketi hababam karıştırıyorlar. Bu Allah Allahlı ve bu Allahlık çorbacıların kaynattığı kazanda elbet sade 30 kuruşluk meclis çorbası değil. Türkiye halkının bitip tükenmez çilesi kaynıyor. Bu tesbih böcekleri iyi biliyorlar. Çünkü kazan kaynamadan dolar maymununun oynamayacağını. Ve beride Amerika geçmiş masasının başına çanağı kaşığı hazır, Türkiye'nin bir 4 yıllık geleceğinin daha önüne sunulmasını bekliyor. Bu maşalar, bu paşalar varken niye yaksın el cihazını? Kazanın başındaki itişip kapışma, kim önce davranıp öbürlerinden baskın çıkıp, kaynamış aşı kotarıp Amerikan gavurunun önüne yetiştirecek diye. Dikkat ediyor musunuz? Kimseler bu devleti müşterinin hürmetlerinden tabii adını ağzına almıyor. Kommer'den bu yana yeni bir sofra adabı kuruldu. Gayrı hazret mutfağın yanına yanaşmıyor. Baktı ki yemek kokusu bulaşıyor üstüne. Mutfak da dar üstelik. Herif desen fil gibi çarpıyor sağa sola, kırılan dökülen oluyor. Filetosu hazır ayağına getirilmiş yemek dururken, filosuyla Dolmabahçe'ye toslamanın ne alemi var? Ürkütmeyeceksin milli duyguların fincancık hatırlarını ve sosyalizm tehlikesi yemeğin üstünde bir sos olarak kalacak. Unutacaksın 35 milyon metrekarelik üsleri, ocağımıza dikilen incirlikleri. Unutacaksın Vedat'ın Taylan'ın neden öldüğünü. Unutacaksın bağımsızlığını yitirdiğini. Unutacaksın Amerikan gavurunun doğum haplarıyla bilmem ne kadar karıştığını. Unutacaksın Kurtuluş Savaşı'nı. Ama bu oyuna özenenler de unutmasınlar ki, bütün Türkler İnönü kadar yaşlı ve unutkan değildir. İktidar hatırı için hafızasını ve hatırasını külliyenlerin kül yutturamayacağı gerçek milliyetçiler de var. Toprağının tümü yaban haciri altındayken, sözde dağıtılacak şu kadar dönüm toprak asıl kurtuluşumuzun üstüne serpilmek istenen ölü toprağından başka bir şey değildir. Amerikan sarrafına kul köle olmuşken 5-10 tefeciyi sözde tasfiye, halkın sol duyusunu tepe almaktır. Bir yandan memleketi ortak pazar malı haline getirmeye çalışacaksın, bir yandan da perşembe pazarına nizam vereceğim diye mamal okuyacaksın. Yok arkadaşlar, bağımsızlık üstüne pazarlık olmaz. Bakıyoruz ve görüyoruz artık. Görmeyenlerimize de göstereceğiz ki Türkiye'de asıl iktidarda olan güç Amerika'dır. Amerikan egemenliğine karşı çıkmayan ademi iktidar partilerine oy vermekle Amerika'ya vermiş olacaksın oyunu. Oyunu Amerika'ya verme. Baş düzenbaz Amerika bu düzenin başında kaldıkça bu düzen ne düzelir ne değişir. Şu anda Türkiye'de Amerika'ya karşı çıkan tek bir siyasi parti var, TİP. Oyunu Amerika'ya karşı vermek istiyorsan oyunu TİP'e ver. Ver ki bu oyun bitsin. TİP küllü ayıbına rağmen bağımsızlıktan yana olan tek siyasi kuruluştur. Ve TİP başındaki tiplerden ibaret değildir. TİP'e vereceğin oy bağımsızlığın ve mutlu geleceğin için vereceğin oydur. TİP'i güçlendir, TİP'le güçlen ve oyunu sakın öbür partilere yani Amerika'ya verme. 7 Ekim 1969 İdare, Maslahat ve Devrim. Türkiye'de adeta müzmin bir anlaşmazlık haline gelen sosyalizm akımı, belki de görünüşte en çalkantılı anlarını yaşamasına rağmen, inşallah yanılmıyorum, bir durulma, kimliğini arayıp bulma, bir açıklığa kavuşma döneminin arifesindedir. Kimimizi Hint'ten, Çin'den, ariyetten tedariklenmiş şemalarla rüküş hanımlara döndüren konfeksiyon sosyalizmi ve kimimizi de bize özgürlükleriyle kendimizi tanınmaz hale getiren, sosyalistliğimizi unutturan, Marksizm'den yabancılaştıran Kavalalı Mehmet Ali sosyalizmini tepip yerine bilimsel sosyalizmin dünya görüşünden ve temel ilkelerinden kalkarak Türkiye'nin dünya içindeki yerini, yani genel emperyalizm-sosyalizm kavgasındaki tarihsel görevini ve bu görevi yerine getirirken içinde bulunduğu öz koşulları saptamak üzere girişilen ve gün geçtikçe yoğunlaşan bilimsel çalışmalar ve onların ışığında yürütülen doğru eylemler hem toplu ve ortak bir stratejinin temellerini atmakta hem de birbirine hasım düşmüş kanatların hasımlıklarını belirleyerek kısır çekişmeleri yavaş yavaş bazı klik liderlerinin kişisel ihtirasları çerçevesi içinde sınırlamaktadır. Öte yandan asgari ve azami program, ittifaklar, işçi sınıfının kendi dışından bilinçlendirilmesi ve aşamalar gibi temel sorunlarda ortak bir terminoloji benimsenmesiyle büsbütün hızlanacak bir ortak zemin kurma süreci şimdiden başlamış sayılabilir. Bütün bu olumlu gelişmelere karşılık üzüntüyle belirtelim ki Marksist-Leninist kuram ve eylemin özü bellenmesi gereken işçi sınıfın öncülü ilkesini ilgilendirmesi bakımından gözümüze çarpan bazı yayınlar bu ilkenin aramızda bir kasus belli, bir iç sebebi kılınmak üzere olduğu kuşkusunu uyandırmaktadır. Devrim dergisinin yazı hayatına atılışı bu olumsuz gidişi körükleyici bir etken olmuştur. Aybar'ın parlamentocu aceleciliğine ters bir yönden bir nazire niteliği taşıyan Baasçı aceleciliğinde er geç bir ortak kara yazıya toslayacağını düşünerek acele işe Doğan, Avcıoğlu karışır der geçerdik. Ama tipin işçi sınıfının öncülüğü temel ilkesi etrafında yeniden düzenlenip bir an önce ayağa kaldırılması söz konusu iken ve bütün sosyalistlere düşen görevin bu çabalara ağırlık vermek olması gerekirken davaya bağlılıkları zerre şüphe götürmeyen bazı arkadaşların işçi sınıfının öncülüğü ilkesinin yalın ayağına bir suni ve eğreti küçük burjuva hasırını ve nasırını kondurma hevesine geçici bile olsa kapılmış olmaları şaşırtıcıdır. Kaldı ki 1950'den bu yana üretim güçlerindeki artışların burjuva ve proletarya arasındaki çelişkiyi keskinleştirmedeki etkilerine paralel olarak bu iki sınıf arasında bir namaz olan küçük burjuvanın bu ana sınıflara doğru kutuplaşma sürecinin gitgide hızlandığı bir sırada küçük burjuva aydınlarının hızla Marksist-Leninist dünya görüşüne kaymaya başladıkları bir dönemde küçük burjuva ile ittifak taktiği adı altında anti-emperyalist mücadelede bu doğası gereği kaypak sınıfa faikiyet tanımanın hikmetini anlamak güçtür. Bundan önemi daha az olmakla birlikte yine de göze batan bir başka yanılgı da taktik kaygılarla bile olsa bu küçük burjuva aydınları arasında günümüzde beliren sosyalistleşme akımını Kemalist kaynaklara bağlamadır. 1969 modeli Kemalistleri yaftasıyla tanıtılmak istenen bugünkü akımın üretim güçlerinin nispeten gelişmemiş, dolayısıyla ana çelişkinin yeterince keskinleşmemiş oluşu sonucunda aradaki boşluğa doluşup Kurtuluş Savaşı'nın yönetimini üzerine almasına rağmen Kemalizmin olumsuz bir olumculuğa yani pozitivizme dayanan ve son tahlilde gözü aşağıya yani emekçi yığınlarına değil, burjuvaya yani yukarıya çevrik olan o şehla ideolojisiyle eşleştirme aynı şehlalığa düşmekten öte bir anlam taşımaz. Kurtuluş Savaşı sırasında Anadolu'da Sovyetler Birliği'nin elçisi olarak bulunan S.I. Aralov'un anıları arasındaki şu satırları bu yazıda aktarmak istiyorum. Bir gün Mustafa Kemal Paşa'ya Samsun'dan Ankara'ya gelirken yolda rastladığım köylülerden onların ağır durumundan söz ettim. Mustafa Kemal Paşa, evet evet orası doğru dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ödevi köylüyü ağır aşar vergisinden kurtarmak, ona başka kolaylıklar sağlamaktır. Ama şu anda biz bunu yapamayız. Birçok zümrelerin kinini üzerimize çekmiş oluruz. Onlar bizden uzaklaşır ve istilacıları kovmak, halkın kurtuluşunu ve ülkenin bağımsızlığını sağlamak gibi başlıca görevimizi yapmaya engel olurlar. Milli davamızı çözümledikten sonra köylü ile uğraşabiliriz. Mustafa Kemal'le bu konuşmayı birlikte yaptığımız Abilov yoldaş, milyonlarca köylü ekonomik baskıdan kurtulduğu takdirde onların feodalleri yenmekte yardım edeceklerini, Türkiye Büyük Millet Meclisi iktidarını güçlendireceklerini, Türkiye'yi yenilmez bir hale getireceklerini, emperyalistlerin ileride yapacağı bütün saldırıları püskürteceklerini anlattı. Mustafa Kemal Abilov'u elinden tutarak, "Şimdi olmaz," dedi, "ama bu olacak." Bilmem bu anı size şu anda yeni bir Kurtuluş Savaşı içinde bulunduğumuzun nedenlerine yeterince ışık tutabildi mi? Mustafa Kemal'in anti-emperyalist savaştaki misilsiz ve emsalsiz hizmetlerini küçümsemeyi asla aklımdan geçirmeden Devrim Dergisi'nin ilk sayısında çıkan ve Fazıl Üslü Dağlarca'nın ozanca bir sezgiye dayanarak kaleme aldığı şiirden şu mısraları size tekrardan kendimi alamayacağım. İkinci kurtuluş olur, üçüncü kurtuluş olur. Ordu anlar Mustafa Kemal'i ilkin. Fazıl Üslü bu mısralarıyla galiba dediğim gibi ozanca bir sezgiyle küçük burjuva yönetimi altında verilen kurtuluş savaşlarının ila nihaya süreceğini, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve belki de kırkıncısının verilmesi zorunda kalınacağını ihsas etmiş. Oysa biz bu ikinci Kurtuluş Savaşı'nın sonuncu Kurtuluş Savaşı olmasını sağlayabilmek için işçi sınıfı öncülüğünün kaçınılmaz zorunluluk olduğu kanısındayız. 11 Kasım 1969 7. ayrımın sonu, sayfa 119.